Ayrım 30, sayfa 419. İpin koparılması gerek. Konak yeri bozkırların tüm sadeliğini taşıyordu. Gece oldu mu ağaç kazıklara gerili telden kocaman bir dikdörtgen sürüleri ve köpekleri koruyordu. Atlarla yük develeri aynı kazıklara dışarıdan bağlanıyordu. Erkekler için iki çadır yeterliydi. Büyüğünde 5 genç çoban geceliyordu. Reisleri öbürünü en küçük oğluyla, daha henüz genç yaşta çocuk oğluyla paylaşıyordu. Ve bu çadır öbür çadır kadar boş ve çıplaktı. Döşekleri toprak, yastıkları ise birer eğerdi. Hayvanları henüz içeri almışlardı. İki çadırın ortasında alevleri yükselen bir ateş yanıyordu. Alevlerin çevresinde bağdaş kurup halka olmuş çobanlar, buyruğunda çalıştıkları baş çobanın oğlu Baça'nın onlara yiyecek ve çay getirmesini bekliyorlardı. Cahilin başı karanlığın çizgisini ancak aşacak bir yere gelince Uraz hayvanı durdurdu. Gelişine uzun süredir eşlik eden köpek avlamaları iki katına yükseldi. Ama çobanlar kıpırdamadılar. Onurlu insanlar, meraklarına gem vurmasını biliyorlar. Boyunlarının bükülüşünden, sarıklarının biçiminden, çapanlarının kumaşından, sessizliklerinin niteliğinden, onları kendisini tanıdığı kadar tanıdığını hissetti. Onlarla konuşmak için çoktandır ilk kez Hindu kuş vadilerinde ve ötesinde bilinmeyen bozkır dilini kullandı. Uraz Türkmence, "Size huzur, sürülerinize esenlik dilerim," dedi. Ve çobanlar hep birlikte tek bir sesle Türkmence bağırdılar. ''Hoş geldiniz, sen ve atın hoş geldiniz.'' Cahil ışıktan halkanın içine adım attı. Sonunda çobanlar yüzlerini Uraz'dan yana çevirdiler. Onların kimliklerini bilmeden hepsini tanıdı Uraz. Onlar kendi aşiretinden, kendi kanındandı. Bunu anlar anlamaz neredeyse aygırın dizginlerini çekip karanlığa sığınacaktı az daha. Burada o artık herhangi bir yolcu değildi. Burası Buzkaşi ülkesinin, Buzkaşi tutkusunun başladığı yerdi. Büyük çopendozların ünü 3 ilde baştan başa bilinirdi. Üstelik vardığı il kendi ili Maymana'ydı. Bu çobanlar onun oynadığını ve kazandığını hiç değilse bir kez görmüş olmalıydılar. İçlerinden hiç değilse biri onu ansıyacaktı. Ve ansıyınca da heyecanlanmalar, özen gösterileri, haberin Tursen'e ulaştırılması ve yenilmiş adamın, sakatın acıklı dönüşü. Hiç kimse hiçbir zaman bilmeyecekti nelere göğüs gerdiğini, dayandığını, neleri alt ettiğini. Maskesi yüzünden alınmak üzere olduğunda paniğe kapılan bir hırsız gibi Uraz yüzünü ne kadar uzun süre saklayabilirse o kadar saklayabilmek için cahilin boynuna eğildi. Yanağı aygırın yelesine sürtündü, kıllı ve pis kokulu. Farkında olmadan elini yüzüne kaldırdı ve ilk kez ne duruma düştüğünü düşündü. Diken gibi yapış yapış bir sakal, çökmüş yanaklar, dışarı doğru fırlamış sivri kemikler, çökmüş, süzülmüş gözler. Uraz paçavraların örttüğü iskelete dönmüş, işe yaramaz bedeninin utanç verici durumunu düşündü. Ve sırtını doğrulttu. At üstündeki ayağı sakat bu perişan adamın, Tursen'in oğlu gururlu Uraz olduğunu kim fark edebilirdi? Çobanlardan biri parmak ucuyla olsun yerden hız almaya gerek duymadan doğruldu, ayağa kalktı. Çözülen bir yay gibi. Bu hepsinin yaşlısıydı. İnce sert, tepeden tırnağa tüm kaz, beyaz saç ve bıyık. Ama kemerli burnunun üzerinde birleşen kaşlarında silinmez mürekkeple çizilmiş gibi düzgün, parlayan bir çizgi, tek bir beyaz tel yoktu. Bu özellik gözlerine hiç alışılmamış, içe işleyen bir canlılık veriyordu. ''Ateşin yanına buyur.'' diye söze başladı ve durdu. Çünkü Uraz'ın kırık bacağını görmüştü. Cahilin dizgininden tuttu ve daha küçük çadıra, kendi çadırlarına götürdü. Uraz'ı kucaklayıp kaldırdı ve yere yatırdı. Uraz çok zayıf bir sesle, ''Seisim arkamdan geliyor, bir hizmetçi kadınla.'' dedi. ''Onları istemiyorum, çok yoruldular.'' ''Rahatına bak, onlara da atına da bakarız.'' dedi başçoban. ''Ve oğlum Kadir, en küçük oğlum sana baçalık eder.'' ''Tüm bu iyilikler için kime teşekkür etmeliyim, ey benim bozkırlardaki ilk ev sahibim?'' diye sordu Uraz. ''Adım Mizrar ve Behraman'ın sürülerinin bir bölümüne bakmakla görevliyim.'' dedi çobanların başı. Cahilin eğerini getirdi, kendininkini aldı götürdü ve bir rüzgar feneri bulmaya gitti. Geri geldiğinde kocaman kemerli burnunun kanatları titredi. Bir çürüme kokusu çadırın içine yayılıyordu. Beyaz saçlı mürekkep karası kaşlı adam Uraz'a akıl verecek gibi oldu ama lambanın fitilini kısmak ve Uraz'a iyi gece dilemekle yetindi. Çadırın kapı kanatları kapandı. Çadırın kapı kanatları açıldı. Mizrar'ın oğlu Uraz'a çay, buğday ekmeği, pilav getirdi. Uraz yiyecekleri itip çayı iştahla içti. Oğlanın akıllı, neşeli, sabırsız gözleri Uraz'ın yüzünden bir an bile ayrılmadı. Ama Baça da babası kadar ince davranıyordu. Uraz susuzluğunu biraz yatıştırınca çocuk bağdaş kurup fenerin yanına oturdu ve tek kelime söylemeden durdu kaldı. Sessizliği bozan Uraz oldu. ''Benim adamlarımı gördün mü?'' diye sordu. ''Evet'' diye yanıtladı Kadir. Konuyu o kadarla kesmek istedi ama beceremedi. Birden yüzünü Uraz'ın yüzüne doğru eğdi ve o ana dek zorla takındığı ciddilik bir gülümsemesiyle boşa gitti. ''Katırı da gördüm'' dedi. ''Kocaman ve güçlü. Ama peygamberimiz tanığım olsun, benim gözüm senin atında kaldı.'' ''Ne at? İnsanı ürkütecek denli pis ama herkes görebilir ki.'' Sözcükler havada asılı kaldı. Kadir başını eğdi. Mizrar'a hasta adamla konuşmayacağına söz vermişti. Ama Uraz yeniden sordu. ''Ne dediler?''
''Yorgunluktan ve açlıktan ölmek üzere olduklarını söylediler.'' diye yanıtladı çocuk. ''Hepsi o kadar. Büyük çadırda uyumuş olmalılar.''
''İyi'' dedi Uraz. Avcılar da avları da hiçbir şey söylememek konusunda anlaşmışlardı. ''Çok iyi'' diye mırıldandı Uraz. ''Ama avcı kimdi, avı kim?'' Uraz artık emin değildi. Beyni ağırlaşıyor, duygusuzlaşıyordu. Hava ağırdı, pis kokuyordu. Üzerine tüm gücüyle basan bu uyku, bu koku... Ensesi başının altındaki eğerin üzerinde sertleşti ve Uraz gözlerini açtı. İçgüdülerinin en güçlüsü, en kesini kendisini bu uyuşukluğa bırakmasını önlüyordu. Bu uyuşuklukta uykunun arılığı, iyiliği yoktu. Bu balçığı öldürücü bir bataklık gibi yapışkan ve sinsi bir uyuşukluktu. Dinlenme değil, batıp gitmekti. Uraz yaranın ağrısı yayılıyor, durmadan yayılıyor diye düşündü. Bir dalarsam işim bitiktir. Gözleri daha şimdiden ne yaparsa yapsın kapanıyordu. Şimdiden her şey ona başka görünüyordu. Hayat, ölüm, yenilgi, ün... Bir kez daha göz kapaklarının karşı konulmaz yükünü kaldırdı. Bunu yapabilmek için tüm gücünü tüketmişti. Bir daha hiç yapamazdı bunu. "Kadir," diye fısıldadı. "Lambayı iyice aç. Karnımın üzerine koy ve git babanı çağır." Kısa bir süre sonra Mizrar göründü. Uraz'ın görebildiği belli belirsiz bir şekildi sadece. Kızarmış, yaşarmış, yanan gözleri çığ ışığa dimdik bakmaktan neredeyse kör olmuştu. ''Mizrar, sana ne gibi bir hizmette bulunabilirim?'' diye sordu. Uraz, ''Yaraya bak'' dedi. ''Mizrar, biliyorum'' dedi. ''Apaçık ortada.'' ''Ne dersin?'' diye sordu Uraz. Baş çobanın gözleri kırık bacağın ucundan sarkan iğrenç kitleye, pırtlamış, şişmiş, morarmış, kararmış et kitlesine gitti. Didik didik olmuş açık yaraya paçavra parçaları yapışmıştı ve derinin arasından deriyi delen kemik uçları ve kıymıkları görünüyordu. ''Bir pislik yuvası ve çoktan çürümüş bir leş parçası'' dedi Mizrar. ''Ne dersin?'' diye yeniden sordu Uraz. ''Mizrar, yaşamak istiyorsan ondan hemen bu gece kurtulmalısın'' dedi. ''Bunu üzerine alır mısın?'' Çobanların başı alnını öylesine kırıştırdı ki kara kaşları ile beyaz saçları arasında sadece ince bir şerit kaldı. ''Çok sayıda hayvanda başarılı oldum. Sanırım bir insan içinde aynı şeyi yapabilirim.''
''Kimse bilmeden'' dedi Uraz.
''Yalnız oğlum bilecek ve ben ona kefil olurum.''
''Hemen başlayabilir misin?''
''Hayır, önce herkesin uyuduğundan, derin uykuya daldığından emin olmalıyım.''
''Şu ışığı kaldır üzerimden'' dedi Uraz.
Eğerin ardına gizlenmiş lamba çok kısık yanıyordu. Uraz'ın kaynağını bilmediği yumuşak, tatlı bir ışık çadırı dolduruyordu. Artık ne içten ne de dıştan, o ana kadar direndiği uyuşukluğa karşı onu savunan bir şey yoktu. Çamurlu bir su birikintisine bırakırmışçasına kendini uyuşukluğa bıraktı. Zaman zaman bir algı bataklığın içinden geçip bilincine ulaşıyordu. Madensel şıngırtılar, garip bir sıcaklık, yağ kokusu... Sonra göz kapaklarına sokulan bir ateş pırıltısı ve yüzünde buzlu bir serpinti. Sımsıkı kapadığı parmakları arasında kamçısı ve hançeri dimdik oturmuş. Uraz ışık saçan lambaya ve onun üzerindeki kartal gagası gibi burna anlamadan baktı. Bir eliyle alnını sildi, alnı ıslaktı. ''Yüzüne su serpmek zorunda kaldım'' dedi Mizrar, ''uyanamıyordun.'' Uraz gözlerini kapadı, yeniden açtı. Yatağının yanında Kadir temiz bir mintan yırtıyordu. Ayak ucunda kor dolu bir mangalın üzerinde şiş karınlı bir güğümden dumanlar çıkıyordu. Mangalın yanı başında küçük bir balta ile uzun, geniş ağızlı bir bıçak duruyordu. Uraz'ın bakışları çeliğin pırıltısına, keskin kenarlarından yansıyan ışığa takıldı.
Silahlarını bırakıp yarasını elleriyle kapadı. Elleri düşüncelerinden hızlı hareket etmişti. Aynı hızla geri çekti ellerini. Bu utanç verici davranış sonunda onu kendine getirdi. Başı eğerin çukuruna düştü, kollarını göğsünün üzerinde çaprazladı ve "Peygamber adına söylüyorum, hazırım." dedi. "Daha değil," diye bağırdı çobanların başı. Çapanının cebine eline soktu ve uzun, ince, sağlam bir ip çıkardı. "Otur," dedi Mizrar, "seni bağlayacağım." Uraz gerçekten de kalktı oturdu ama yeniden silahlarını almıştı ve sıkılmış dişlerinin arasından ıslık gibi bir sesle "Hiç kimse, hiçbir zaman kanım üzerine andolsun," dedi. Mizrar yumuşak bir sesle oğluna, "Kadir, bacağı kesilecek bir koçu genellikle kaç güçlü çoban tutar?" diye sordu. Çocuk "En az iki," diye yanıtladı. "Ben hayvan değilim," dedi Uraz. "İşte onun için herhangi bir tehlikeyi göze alamam," dedi Mizrar. Çok ilgisiz bir tonla söylemişti bunları. Kalkık kaşlarının altında genellikle o denli canlı olan gözlerinde şimdi hiçbir anlatım yoktu. Uraz onu kararından caydırma olanağı yok diye düşündü. İpe baktı, ayak bileğinin şişmiş, çürümüş etine baktı. "Bunun için seni hiç bağışlamayacağım," diye fısıldadı ve boş ellerini birbirine kavuşturup Mizrar'ı uzattı. "Öyle değil," dedi çobanların başı. Uraz'ın kollarını tuttu, ensesinden çaprazladı, bileklerini öyle sıkı bağladı ki derisi yarıldı, ipi belinden doladı, sağlam bacağını dizinden sonra bileğinden sardı ve ipin son düğümünü ayağının altından attı ve hiç açılmayacak biçimde sıkıştırdı. Sonra Uraz'ı döndürdü, arka üstü yam yassı yatırdı, sarığını çıkardı, topaç gibi sardı ve ağzına tıkadı. Uraz hiç karşı durmamıştı. Gururunu en kötü anda gözünü bile kırpmamakla gösterecekti. Ama her şey öylesine hızlı ve kesin olup bitti ki Uraz farkında olmaya, acı duymaya fırsat bile bulamadı. Mizrar dizlerinin üzerine oturmuştu. Elmacık kemikleri ince yüzünden kocaman çivi başları gibi fırlamıştı. Sol eli Uraz'ın baldırını yakaladı ve tüm gücü ile yere bastırdı. Kadir feneri havaya kaldırdı ve baltayı Mizrar'a uzattı. Parlak demir çiğ, keskin ışıkta kalktı, indi, kalktı, indi. Uraz bu cellatça hareketleri çadır bezinin üzerine düşen gölge oyunundan izledi. Belli belirsiz, boğuk bir ağrıdan başka bir şey duymadı. Vuruşların şiddeti Uraz'ı kesilen kemiğin acısına karşı uyuşturmuşken, çobanların başı baltayı bırakıp bıçağı aldı. Uraz, Mizrar'ın giriştiği işin anlamını kavramaya vakit bulamadan eti ve deriyi kesti, pis leş parçasını ayağı ile kenara itti. "Oldu bile, öyleyse tıkaç niye, ya ip, bu denli aşağılanma niye?" diye sordu Uraz kendi kendine. Ama aynı anda tüm düşünme yeteneğini yitirdi. Çünkü Mizrar bir dizini Uraz'ın karnına dayamış, kesilen bacağı kaldırmış, Kadir de dumanı tüten kazanı üzerine eğmişti. O anda çadırın bez çeperlerini dolduran gölgeler, fenerin solgun güneşi ve birdenbire üstü açılan mangalın kızıl pırıltısı, kavrulan derinin cızırtısı, kaynar yağın iç bulandıran üfürüğü ve hepsinden korkuncu, yanan etin iğrenç kokusu, hepsi dayanılmaz acının saldırısıyla birbirine karışmıştı. Bulanmış, yok olmuştu. Uraz'ın yürekliliği ve onuru vuran demirin, kesen demirin çilesine hazırdı. Ama kızgın yağ kesik bacağın çıplak yarısına dökülünce ne yürekliliği ne gururu ona yardımcı olabildi. Bedeni baştan aşağı tüm hayvansı bir direnişle sarsıldı, çırpındı. Çırpınmaların tek sonucu ipleri daha germek, etine batırmak oldu. Acımasız eller bacağının geri kalan kısmının işkenceden bir an için olsun kaçmasını önlerken karnına dayalı diz daha sıkı bastırdı. Bir erimiş ateş seli, bir daha, bir daha. Uraz artık kaslarına söz geçiremiyordu. Kasları çılgın bir güçle gerilip sıçrıyor, ip ve düğümlerle savaşıyordu. Çılgınlaşan dişleri tıkacı paraladı, ağzına salya doldu. Ve çığlıklarını boğan kumaşın ardında sessiz bağırdı, bağırdı. Kazan boşalmıştı. Kadir dibini ve yanlarını daha önce temiz bir mintandan yırttığı parçayla özenle sildi. Kızgın yağla ağırlaşan bezi artık kanamayan kararmış bacağa bağladı. Uraz'ın çırpınmaları dindi. Çocuk işini bitirdiğinde bedeni gevşemişti. Mizrar tutmakta olduğu baldırı yavaşça yere bıraktı ve Uraz'ın iplerini çözüp ağzından tıkacı çıkardı. Uraz hiç kıpırdamadı. Mizrar yerdeki kesik bacağı parmaklarından tutup kaldırdı ve çadırdan çıktı. Biraz sonra dört nola koşan bir atın ayak sesleri bozkırın üzerine inmiş karanlığın sessizliğinde yankılandı. Kadir Uraz'a, "Geri gelir, güven buna," dedi. "Sadece senin kötü talihini buradan uzaklaştırmaya gidiyor." Uraz işitmedi, kendinden geçmişti. Kadir, birazdan gelir, sana yemin ederim, yemin ederim diye bağırdı. Artık kendisi için konuşuyordu. Babası onu kendinden geçmiş konuklarıyla yalnız bırakmıştı. Yalnız, ne güven, ne onur. Ama hiç kıpırdamayan, hiç konuşmayan, gözleri görmeyen, düşünemeyen bir insan için ne yapabilirdi? Ya Kadir ona bakarken ölürse? Babasının kara kaşları altındaki sevgili gözleri ne derdi o zaman? Kadir boğuk soluklarını daha iyi dinleyebilmek için Uraz'ın yanı başına çömeldi. Soluklar ıslık çaldı, zayıfladı, durdu. Hayır, daha durmadı. Tekrar boğuklaştı. Çocuğun yürek atışları bu düzensiz solukların ritmini izliyordu. Kaygısı dayanılmaz ölçüye vardı. Bal mumu gibi sarı yüze daha fazla bakmaya, kesik solukları daha fazla dinlemeye dayanamayacaktı. Ayağa kalktı ve çadırın dört bir yanına baktı. Ne pislik dedi kendi kendine sevinerek. Babam beni suçlar. Aletlerin ve baltanın üzerinde pıhtılaşan kanları sildi ve mangalın yanına sırayla dizdi. Sonra büyük bir özenle ameliyatın arkada bıraktıklarını, bez parçalarını, kemik kıymıkları, yumuşak et parçaları birer birer topladı ve yaktı. Sonra yarı dolu bir çaydanlığı ateşin üzerine oturttu. Kendi kendine sıcak çaya ihtiyacı olacak, çok sıcak dedi. Bu düşünce onu hala baygın yatan Uraz'a geri getirdi. Teninde ürpertiler dolaşıyordu Uraz'ın. Nasıl da üşüyor diye düşündü Kadir. Küçük çapanını sırtından çıkardı, Uraz'ın üzerine örttü. Hızlı bir dört nala gidişin ayak vuruşları çadırın içinde gümbürdedi. Geldi, geldi dedi Kadir hafif bir sesle. Ölüm meleği çadıra uğramamıştı ve her şey düzenliydi. Hayır, her şey değil, iple tıkaç duruyordu. Baygın adamın bir eli onların üzerindeydi. Kadir onları almaya çalıştı. O sırada gevşek parmaklar nemli bezi ve kaygan ipi garip bir kuvvetle kavradı ve baygın adam fısıldadı. Bırak, artık bağırmayacağım, peygamberimiz tanığımdır. Bu çok hafif bir soluktu ve öylesine alçak gönüllü ve yakaran bir soluktu ki hasta çığlık atmış olsa Kadir daha az ürkerdi. Bıraktı. Sımsıkı kapalı dudaklar, kül rengi bal mumu maskenin üzerinde ince beyaz bir çizgi gibi duruyordu. Öyleyse kim konuşmuştu? Atın yeri döven ayakları çadırın önünde durdu. Kadir çadırın kapısına doğru koştu ama birden durdu. Kendisininki gibi bir babanın böylesine güvenle sorumluluk verdiği bir oğul korkmuş bir çocuk gibi davranamazdı. Mizrar çadırın düzenliliğini, mangaldaki çaydanlığı, Uraz'ı yarı örten küçük çapanı hemen gördü. Oğlunu omuzundan tuttu ve ''Ne haber oğlum, her şey yolunda mı?'' dedi. Nasırlı elin yakınlığı, sert sesin erkek erkeğe konuşan tonu. Kadir hemen karşılık vermedi ancak kendine güvenini kazanınca yanıtladı soruyu. ''Bilmiyorum baba, ruhu daha bedenine dönmedi.'' ''Öyle olması gerekir, ruh bedenden uzaktayken daha iyi dinlenir.'' dedi Mizrar. Uraz'ın yanına uzandı, çapanını iki yana açtı ve kulağını Uraz'ın göğsüne dayadı. Ve hiçbir şey duymadı. Kara kaşları çatıldı. Hasta soluk alıyordu. Öyleyse yüreği de çarpmalıydı. Mizrar yanağını mintana daha sıkı bastırdı ve tuhaf bir hışırtı işitti. Kumaşın altına elini soktu ve eli büyük bir demet banknota rastladı. Şaşkınlık onu bir an kıpırtısız bıraktı. Sonra başını yavaş yavaş salladı. Afgan liraları tomarını çıplak göğsün sağına doğru itti. Elini onlardan açılan yere koydu. Yürek atışını hemen duydu. Gömleği özenle ilikledi. Uraz'ın çapanını kavuşturdu ve Kadir'in çapanını kaldırarak kısalmış bacağa baktı. Baldır hala koyu kırmızı lekelerle kaplıydı ama şiş inmişti. Mizrar deriyi elledi. Sıcak elbette ama yanmıyor. Son olarak kesilmiş bacağı burnuna yaklaştırdı. Kadir onun hareketlerini dinsel bir dikkatle gözlüyordu. Mizrar oğluna, ''Anlaşılmıyor.'' dedi. ''Bezler yağ kokuyor, keskin. Sargıyı aç. Senin parmakların benimkilerden hafiftir.'' Dağlanmış yarası açıldığı zaman Uraz kıpırdamadı. Mizrar yakından kokladı, oğluna göz kırptı ve ''Oğlum, başardık.'' dedi. ''Bağla yeniden.'' Yorgunluk mu, soğuk ve gece mi, yoksa övülme hazzı mıydı Kadir'in ellerini hafifçe titreten? Çocuğun tırnağı çıplak ete değdi. Uraz ürperdi. Başı dümdüz yerdeydi. Açılan gözleri tepesinde Mizrar'ı gördü. Çobanların başı ona ''Rahat ol, leşin artık seni değil, akbabaları ilgilendirir.'' dedi. ''Ne akbabaları? Neden?'' diye mırıldandı Uraz. Parmakları kıvrıldı. Parmaklarının altında bir kumaşın buruştuğunu hissetti. Kendiliğinden sol eli kırık yere, o çok iyi bildiği yere uzandı. Eline topraktan başka bir şey gelmedi. Daha aşağıları yokladı. Hala sadece toprak. El duraladı, sonra yavaş yavaş çekine çekine yukarı doğru geldi. Bacak kökünü buldu, telaşlandı. Dize doğru koştu, tekrar kesik yere döndü, ölçerek "Binebilecek miyim, binebilecek miyim?" diye fısıldadı Uraz.
"Namusum üzerine yemin ederim," dedi Mizrar. Sesi ciddi, neredeyse resmiydi. "Sana namusum üzerine yemin ederim ki yakında en azgın aygırı bile bacaklarının arasında tutabileceksin. Hem de eskisi kadar sıkı."
"Allah bu dediğini duysun," dedi Uraz. Sesi güçlüydü, gözleri parlıyordu. Yanaklarına renk gelmişti ve hesaplı bir hareketle eyere yaklaştı. Eyere abandı, bir kolunu eyerin ön kaşına, öbürünü arka kaşına doladı. Göğsünü şişirerek bedenini doğrulttu.
"Sen gerçek bir erkek misin?" dedi Mizrar.
Uraz salyalara bulanmış paçavrayı ve tere batmış ipi tutan elini açtı. Bitkin yüzünde kanı çekilmiş dudakları birbirine yapışıp sıkılmış ve yüzüne ince uzun bir çizgi, insansı olmayan bir alay ve küçümseme anlamı veren bir çizgi çekmişti. O sırada elinden düşen iple tıkaca bakarak,
"Gerçek ha, gerçek," dedi Uraz.
Kadir tıkacın yırtık kumaşını açtı ve "Artık işe yaramaz," dedi.
"Ateşe at," dedi Uraz.
Kuşak diye kullandığı uzun kumaşı aldı, başına sarık yaptı, beline de ipi doladı. Bunları yapabilmek için Uraz'ın eğeri bırakması gerekmişti. Bedeni yere yığıldı. Yeniden doğrulmak için hiçbir çaba göstermedi. Başını eğerin çukuruna dayalı bıraktı, titriyordu. Kadir kaynar çay içmesine yardım etti. Mizrar oğluna,
"Çok sıcak tutmak gerek, git bizim battaniyeleri getir," dedi.
Kadir hemen "bir dakikada" diye bağırdı. Sonunda yaşının coşkunluğuna kendini bırakabilecekti. İki sıçrayışla çadırdan dışarı fırladı. Oğlan üzerinde sadece gömleğiyle bozkırın buzlu gecesinde gözden kaybolunca Uraz bir şey eksilmiş gibi, boşluk gibi garip bir duyguya kapıldı. Kendi kendine "neden benim böyle bir oğlum yok?" diye sordu. Duyduğu üzüntü onu çok şaşırttı. Çocuklara karşı sabırsızlık ve tiksintiden başka hiçbir duygu duymamıştı o güne kadar. Ama bu çocuk çok kanlı, çok iğrenç bir işte gözünü kırpmadan yardımcı olmuştu. Akıllıca ve yüreklilikle beklemişti başında. Ve bacağının üzerinde şu küçücük çapan vardı. Birdenbire, "Burada asıl erkek senin oğlun," dedi. Ve Mizrar karşılık verdi.
"Bir gün yüzlerce başarı kazanmış Uraz'a bakmış olmakla övünecek."
Uraz önce konuşamadı, sonra mırıldandı.
"Demek beni tanıdın." "İlk görüşte. Ama için rahat olsun, ötekiler daha çok genç. Senin oynadığını ve kazandığını birkaç kez görebilecek kadar yılı sırtında taşıyan benim sadece. Hem bilirsin, yaşlı gözler üzerinde kara kaşlar sağlam bir belleğin işaretidir."
Kadir koşarak battaniyelerle döndü. Yüzü soğuktan pembeleşmişti.